Ayrım 13.
Yayıldı. Sokak koktu. Çocuklar meraklı ve ürkmeye hazır bahçeye girdiler. Başlarını ve gövdelerini öne eğmiş iki ayaklı tazılardı her biri. En büyükleri yerde bulduğu bir sopayı eline aldı. Diğerleri deliler gibi sopa arandılar. Sopasız olmazdı bu araştırma. İncir dallarını kırdılar. Öbür ellerine birer taş alıp tepeden tırnağa silahlanmış oldular. Bahçenin arka duvarına bitişik, arabalık olarak yapılmış penceresiz, tek göz ve yalnızca kapısından hava alan yapıydı kokunun kaynağı. Bütün çabalarına karşın 15-20 adımdan çok yaklaşamadılar oraya. Burnunun duyarsızlığıyla övünme olanağını kazandığını sanan bir çocuk, "Ben giderim," dedi. 3 adım sonra pişman oldu, kusmaya başladı. Az sonra boğulacaktı. Diğer çocuklar ağızlarından soluk alıp koştular, yere yıkılan arkadaşlarını uzağa çektiler. İçlerinden biri duvarın üstünden atlayan kedinin gölgesinden ürktü, avazı çıktığı kadar haykırdı. En büyükleri komut verdi, "Kaçın!" Hepsi çığlıklar atarak, ellerindeki sopaları, taşları fırlatarak bahçeden dışarı fırladı. O gün ve geceyi soluk soluğa geçirdiler. Garip kadını kimsenin ne zamandan beri görmediği o gece evlerde konuşuldu. Bir nine 8-10 gün önce sabaha karşı yıldızlar solarken çok iri bir gölgenin kapıdan çıkıp duvarda yürüdüğünü gördüğünü söyledi. "Yanlışın var nine. İncirler evin dışarıdan görünmesini engelliyor. Hem biz şu genç gözlerimizle o kadar uzağa göremeyiz," dediler. Çocuklar kadına inandılar. Ertesi gün hiçbir çocuk oraya yaklaşmayı aklına getirmedi. Koku artık evlerin en kapalı bölmelerine bile sinmişti. Öğle üzeri polis, bir takım görevliler geldi. Kapıyı kırarak açtılar. Birbirlerini iterek, öğürüp kusarak kendilerini dışarı attılar. Savcı, doktor vardı. Uzak insan öbekleri oluştu sokakta. Kadının ölüsü apar topar alınıp götürüldü. Adını bile öğrenmemiş. O kadın, garip kadın demişlerdi. Adı garip miydi yoksa yalnız, yoksul ve tanınmayan biri olduğundan mı böyle deniyordu, çözümlenemedi. Çukura kondu, üstü kapatıldı. Varlığı böylece yitti gitti. Evlerdeki koku hemen kesilmedi. Yavaş yavaş toparlandı, yükseldi. Görünmez bir bulut olarak denizin üstüne gitti, güneşle birlikte suya döküldü. 3-5 gün sonra bomboş ev daha çekicileşti çocuklar için. Tulumbanın sapına bu kez korkusuzca asıldılar. Oymalı, üstü kuğ kabartmalı, süslü kol bir süre boşa indi çıktı. Sonra hangi kaynaktan bulduysa buldu, bal gibi tatlı, hava gibi hafif su taşıdı yukarı. Yalak doldu yeniden. Taştı, ark doldu. Arkın çevresindeki semiz otlarının gövdeleri kalınlaştı, kızarıp et rengine dönüştü. Yapraklarının yeşiline içi hava dolu sedef nakışlar karıştı. Boyu uzadıkça tohumu arttı, çiçekler açtı. Ebe gümeçleri, yaban naneleri, lavantalar uzayıp yayıldı. O günlerde tehcirde anasız babasız kalan Ermeni dönmesi, Fahru Nisa'nın küçük kızı Meziyet birdenbire ses değiştirdi. Bir kadın gibi konuşmaya başladı. Kadınlar bu sesi tanıyacak gibi oldular. Dillerinin ucuna kadar geldi gitti kim oldu. Fahru Nisa önce güldü kızın konuşma biçimine. Ama hafif seyemedi. Başkaları "garibin sesi bu" demeden ön almak istedi. Eve çekti, sarstı, korkutmaya çalıştı. Kız sıçarım ağzına. "Doğru konuş, nedir bu kart oros bu halleri?" "Ne oluyor kızana? Konuşuyoruz ya işte." Kalın, eskimiş, kurtlanmış bir ses bu. Fahru Nisa'nın tepesi attı. Bacak kadar boyuyla, anasıyla eğleniyor, aklınca cin olmadan adam çarpıyor. Bir kötek attı kıza. Etlerini ısırdı, saçlarını yoldu. Kız katılıp kaldığında, kolundan tuttuğu gibi mutfağa fırlattı. Dışarıdan tahta mandalla kapanan, tahtaları bozarıp çürümüş oynak kapıyı kapatıp, altına katlanmış kağıt koyarak mandalını sıkıladı. "Baban gelene kadar burada kalacaksın, orospu dölü," dedi. Meziyet uzun uzun ağladı. Eskiden sesi silkelenen ipek çilesi, akan dere şırıltısı gibiydi. O yitip gitmişti. Şimdiki kaba ve çirkin ses, Fahru Nisa'ya hem acı hem ürküntü veriyordu. Zamanla yavaş yavaş söndü, sonra da tümden kesildi ağıt. Fahru Nisa attığı tokatlar yüzünden acıyan elini kıçına bir iki sildikten parmaklarının arasında kalan bakır rengi saç tellerini fırlatıp attıktan sonra toprak avlunun ortasında bir süre dikildi. O kadar öfkelendiğine şaştı, hayıflandı. Kapıyı hemen açması uygun kaçmazdı. Gitti, nakışının başına oturdu. Aklını işe veremiyor, yanlış işliyordu. Tüm duyu ve düşüncesi kulaklarına yığıldı sanki. Kızının sesini duymak istiyordu. Onu özlemişti. Anam dese, ağlasa, kapıyı yumruklasa, koşmaya hazır bekledi. Epey bekledi, dayanamadı kalktı. Kaşlarını çatarak öfkesinin geçmediğini hatırlatmaya hazırlandı. Yüz vermeyecek, tahta mandalı başını öte yana çevirerek açacak, kızın yüzüne hiç bakmayacak, topuklarını yere vura vura odaya gelip nakışın başına oturacaktı. Mutfak kapısının önünde durup bir süre bekledi. Bir komşu, bir konuk yahut müşteri gelseydi onu açtıracaktı. Bir zaman da böyle geçti. Mutfakta hala ses yoktu. Dayanamadı, eğildi, kulağını kapıya dayadı, soluğunu duymadı. Gözünü deliğe yaklaştırdı. Kız uyuyordu. Belli belirsiz sevinç duydu. Meziyet uyanınca bir karabasan geçmiş olacaktı. Doğrulup mandalı açacaktı ki kızın gözleri açıldı. Delikten gözlendiğini anlayınca öfkeyle kızıl kızıl parladı. Küflü, kalın sesle uzun uzun sövdü. Fahru Nisa zorlukla çevirdi başını. Elleri titredi. Ne yapmalı, nedir bu dert? Doktora mı, bir hocaya mı götürmeli? Kolu kanadı düştü. Kapıdan uzaklaştı. Hemen koluna asılıp götürmek olur mu? Kol kırılır, yen içinde demişler. Götüreceği cadı karının dili dursa neyse. Okuyup iyileştirirse herkese yayar. İyileştiremezse çocuğun içindeki şeytanın ve Fahru Nisa'nın suçunun çok büyük olduğunu söyler. Doktora götürse deli diyecek kıza. Atsınlar tımarhaneye, sen de çıkaracağım diye kıçını yırt dur işin yoksa. Hem bu acele niye? Babası var. Aklına daha iyi bir yol gelir belki. Bu derdi o da yüklenir. Beklemeye karar verdi. Bu kararla rahatlayacak gibiyken korktuğu şey oldu. Omuzlarının arasından başlayıp kuyruk sokumunda sonlanan ter yağmuru başladı. Sırtındaki giysi bir anda ıslandı. Ter sürüyor, görüntü değişiyordu. Şişman, güzel yüzlü bir kadınla kırmızı üstüne beyaz çizgili mintan, boz potur giyip kara kuşak sarınmış kadından bir baş küçük ama pire gibi hareketli bir adam geldi gözlerinin önüne. Bacakları titredi. Tutmaz oldu Fahru Nisa'nın. Yere çömeldi. Her yanı kapatılan, penceresine kapısına mandal kilit vurulan, yüz keçe yüz kilimli iki katlı beyaz ev geldi. Evin iki köpeği, tavukları ve kazları, kedisiyle kafes içindeki mavi beyaz kuşu geldi. Kısa bir karanlıktan sonra düzülen göç kervanına kuş kafesini sallayarak katılan küçük bir kız geldi. Müthiş umutsuzluktu kervanın gittiği yol. Uzadıkça uzayan yüzlerce erkek, kadın, çocuk, arabalı, yayan, sırtı şelekli, denkli, yalnız hasta insan. Açlık, susuzluk, ölmek isteği ve duaları. Dolakları yitmiş, üstleri başları yırtık, tüfeklerinin namlusunu değil, dipçiğini kullanan kavruk yapılı jandarmalar her yanı sardı. Pire gibi adam, eğri büğrü oturmamış taşlarla kaplı yolda, yokuşun ortalarında bir yerde, akşam tanı inerken yere yıkıldı. Şişman, güzel kadın, göğüs bağrı yırtarak dövündü, yardım diledi. Birkaç kol yolun dışına aldılar adamı. Gidip gelmeler, koşuşmalardan sonra kısa bir çığlık duydu küçük kız. Güzel yüzlü anneyi birisi kolundan çekti. Kadının yüzü bütünüyle korkuya keserek dondu. Çığlığı bile dondu. Gerdanında sallanan büyük altın haç koptu. Uzun bir karanlık oldu sonra. Soluk alışlar, inlemeler, dualar, sirke ve gül suyu karışımı kokular vardı karanlığın içinde. Gözlerini açtığında daha önce kendisinin sandığı hiçbir şey yoktu. Herkes ve her yer yabancıydı. Ayaklarındaki müthiş yorgunluk arabaların bir köşesinde nasılsa yer bulmuş, miskin miskin uyuyan kedisi elinde taşıdığı kafes kuşla birlikte gitmişti. Adı Fahru Nisa'ydı. 5-6 yaş birden büyümüştü. Başında beyaz örtü, ayaklarında incelip aşınmış bir takunya, elinde ibrik, aksakallı, saçsız bir adamın eline su döküyor, adam duaları yüksek sesle yineleyerek abdest alıyordu. Güzel şişman kadın, kadının önüne diz çöktüğü mum yanan köşe, geniş, engebeli göğsünde parlayan haç, pire gibi hareketli ve güleç adam, pencereleri ak perdeli, duvarları nakışlı, keçelerle kaplı, yüksek sedirli odalar. Bir gelen, bir eserken kesilen, bir dokunan, bir acılarla uzaklaşan, tuhaf rüyaya benzedi. İçinde zeytun denildiğinde ürkütüp üşüten bir boran yer etti. Zaman zaman canlanan, küçücük bir ayrıntısı bile değişmeyen bir karabasandı bu. İbrikli ve omzu peşkirli. Fahri Nisa ile son buluyordu. Gözlerini kapatıp ellerini dizlerine vurdu, kaldırdı, başını arasına aldı, sıkmaya başladı. Beyninin fışkırırcasına çıkacağını sanıyordu. Mutfaktan yükselen sesi duydu. ''Kim var orada?'' Fahri Nisa'nın bir şeyi kalmadı, fırladı, seyirtti. ''Meziyet yavrum, ne oldu sana?'' ''Sen de kimsin?'' Kapıyı açtı, ağzında durdu Fahri Nisa. İçerisi karanlıktı. Yürüdü, kızın saçlarını okşamak için çömeldi, elini tuttu. Küçük bir kızın olamayacak kadar sert ve güçlü parmaklar bileğine yapıştı. ''Dur, dokunma, dokunma diyorum. Paramı ver orospu dölü.'' Fahri Nisa ölecekti korkudan. Dizlerinin bağı çözüldü. Altında genişleyen, hızla soğuyan bir ıslaklık duydu. Hemen yanı başındaki kıvrık gövde doğrulmaya başladı. Fahri Nisa ona bakamıyordu. Bakmaması gerektiğini de biliyordu. Bileğinin üstünde ezikler oluşmuştu. Ezikler kızardı, hızla morarmaya başladı. Baksa şeytanı göreceğini biliyordu. Bu yaratık kızı olamaz. Meziyet 11 yaşında bir çocuk. İnce, esmer, sakin. Bakır saçları boyalı sanılır yüzüne bakılınca. Bu güçlü el kimin? Bakamıyor ki öğrensin. Kızım nerede diye sormak istedi. Sesi çıkmadı. Az önce bileğini örseliğinin kim olduğunu bilmiyordu. Kimse bundan çok korkamazdı. Kök salmışımdır toprağa, can kuşuyla kurtulurum bütün ölümlerden diye kalın kalın konuştu meziyet. Köksüz yaşayamaz kişi. Alışılmış, bildik köklerden değildir köklerimiz. Can kuşlarıyla ne kadar yükselsek, ne kadar uzaklara gitsek yine de kopmaz. Fahri Nisa, ne diyorsun sen diye bağırdı. Allah'ım, cinler şeytanlar bastı yavrumu. Yalnız onu değil, benim aklımı da ele geçiriyorlar neredeyse. Nerelere kaçacağını bilmiyordu. Mutfaktan avluya attı kendini. Sokağa çıkmaya korktu. Çıkarsa bir daha eve giremeyecekti. Avluda deliler gibi dönendi durdu. Kızını her zamanki güleç, sevimli, sıcak haliyle düşledi. Az önce hayal görmüş yanılmıştı. Mutfak kapısına seyirtti. Yavrum, yavrum, senin yavrun değilim ben. Benim adım, durdu, derin soluklar aldı, hatırlamaya çalıştı. Luna, diye bağırdı. Fahri Nisa dondu kaldı. Kendi adıydı bu, unuttuğu ad. Nereden biliyordu kızı? Kendisi bile bilmiyordu şu ana kadar. Kızın konuşmayı sürdürdüğünü, kendisinin dinlemediğini fark etti. Vermedi namussuz herif paramı. Hakkım dedim. Şunu geçirdim elime, vurdum kafasına, vurdum kafasına. Bana mısın demedi. Çekti karyola eteğini, vurdu, vurdu. Kapının önünde duruyor, gözleri kötü kötü parlıyordu. Anladım. Daha önceleri de gelmişti başıma. Bir çukurda bırakmışlardı. Ayaklarım çıplaktı, çamurluydu. Topuklarım çatlaktı. Kurudum ben orada, kurudum. Fahri Nisa kaçmaya başladı, bağırıyordu. Sus, sus, yavrum ne olur sus. Ses onu izliyordu ama uzaklaşmasının yararı yoktu. Yalvardım o kadar. İstemiyorum dedim. Helal olsun benden aldığın, erkekliğine şan katar, sefan olsun, bırak geçeyim dedim. Acı çekiyor, boğuluyordu sesi. Ağlamaya başladı. Fahri Nisa soluksuz kaldı. Sesin anlattıkları onun dışındaydı. Hiç bilmediği, yaşamadığı şeylerdi. Bakışlarını indirdi. Yerde kızın şu dediği nesne duruyordu. Ne olduğunu anlayamadı. Kullanacak mı, süs mü, bitki mi, hayvan mı, insan yapısı mı? Yaklaşıp ayağının ucuyla itti. Döndü, yuvarlandı nesne. Korka korka uzanıp aldı. kabuklu bir şeye benziyordu. Kurcaladı, açamadı. Kokladı. Kokusu tanıdık ten kokusu. Dalgalanarak gövdesine yayıldığını sandığı bir koku. Bildik. Kösnül ve yakın. Tüyleri ürperdi Fahri Nisa'nın. Nesneyi elinden attı. Koştu kocasının kirli gömleklerinden birini aldı, kokladı. Aynıydı. Gömlek elinden düştü. Vay başıma gelen, vay başıma gelen. Koştu mutfağa, nesneyi aldı yerden. Kız gebermeyesice, o orospu kadının evinden mi aldın yoksa bu soykayı? Çıldırdı meziyet. Bağırarak fırladı yattığı yerden. Benim o, beni o istedi. Çok istiyor, beni istiyor. O karının evinden mi aldın diyorum. Yok, bahçedeydi, sürünerek çıkmıştı dışarı. Nasıl ister bu cansız bir şey, acayip bir kabuk. Bilmiyorum, içimde bir şey beni istediğini söyledi. Hem ben almadım, sanki o bana koştu geldi, avcuma saklandı. Aklım sana emanet Tanrım, başka umarım yoktur. Gökyüzüne baktı Fahri Nisa. Yaşlı kadın, sabaha karşı yıldızlar solarken çok iri birinin kapıdan çıkıp duvarda yürüdüğünü söylemişti. Ne soracaktı adamı geldiğinde, ne derdi o cevap olarak? Öğrendiği şeyi saklarsa nasıl taşıyacaktı tek başına? Ötede büyük hurma ağaçları kımıltısız duruyordu. Meyve tutmuşlardı. Sarı kaytan sapların ucunda küçük zeytin taneleri gibi yüzlerce meyve diziliydi. Kocası giderse kızını nasıl yetiştirirdi? Nakış işleyerek mi? Kocası, o garip kadın, sokağı ve evleri dolduran suçun kokusu. Meziyet'in dört ayak üstüne gelip sıçramaya hazırlandığını göremedi. Kız birden annesinin ellerine atıldı. Fahri Nisa ne yaptığını bilmeden elindekini ötelere fırlattı. Meziyet inleyerek kendini yere bıraktı. Fahri Nisa baktı. Bu ses ince, çocuksu, kırgın ve umutsuz ses. Ne olmuştu? Çocuk küçülmüştü. Acıdı. Bütün bir öğleden sonrayı mahveden, annesini işinden alıkoyan çocuk bitkindi şimdi. Yaşı, kimliği belirsiz bir kadın mezardaydı. Liman hamallarından bir erkek işi bitirmiş, arkadaşlarıyla birlikte afyonlu şarap içiyor, açık saçık öykülere dizlerini döverek kahkahalarla gülüyordu. Birazdan evin yoluna düşecek, bakır saçlı kızına sakız alacaktı. Avlunun ortasında, açıkta duran nesne bu sırada hızla biçim değiştirdi. Başı, ayakları, kanatları çıktı. Doğruldu, dengesiz yürüdü. Kısa uçtu, gagası çıktı. Fahri Nisa az önce onu nesne sanmasına şaştı. Bir bilinmez kuş olmasına inanamıyordu. Eliyle yem vermek istermiş gibi çağırdı. Baş parmağını avucunun içine sürtüp kuş avlunun öte ucuna kondu. ''Hey hey!'' diye bağırdı Fahri Nisa. Kuş acele etti. Bir iki sendelese de gölgeli bir köşeye sindi. Meziyet, ıslak, küçük, tırnakları yenmiş elini annesine uzattı. Cılız bir sesle ünledi. ''Anne!'' ''Yavrum!'' Ses yüreğinden koptu Fahri Nisa'nın. Eğildi, kucakladı kızını. Dünyayı, olan biteni unuttu. İşini, akşam aşını, kuşa dönen o nesneyi, garip kadını ve toprağa saklanmış yalan öyküleri unuttu. Kızını öperek odaya taşıyordu. Meziyet hızla eriyor, küçülüyordu. Can kuşu karanlıklardan çıktı, uçtu Fahri Nisa'nın avucuna sığacak kadar küçülen kızı yuttu. Süzülerek avluyu, duvarı, sokağa geçti. Güneş kızılığının yitmek üzere olduğu deniz yönüne uçuyordu. İleride uzun, geniş dalgalı bir deniz vardı. Bir ordu gibi hareketli akıyordu ötelere. Kuş denizin üstüne geldiğinde kanatlarını hızla çırptı, gözden yitene kadar açık kanatları bir daha çırpılmadı. Ardıç kuşlarının o yüksek, insansız, sessiz tepelerine giden yolu o da biliyordu. Aralık 1998, Ağustos 1990. Bütün yeşiller, bütün maviler. Bu sabah gözlerimi maviye boyadım. Kopkoyu bir maviye. Aklarını da boyamak isterdim, bebeğini de. Olmadı. Gözün içine kalem girdiğinde insan kasılıveriyor çünkü. Tanrı ya da doğa farklı yapabilirdi. Yapmamıştı. İçimde bir eksiklik, rahatsızlık duygusu oluştu. Bu tedirginliği gidermek için çevredeki mavileri genişlettim. inceli kalınlı çizgiler yaptım. Büyütücü aynayla baktığımda içim ürperdi. Göz değildi baktıklarım. Güney denizlerimizdeki anaforlardan biriydi. Göz bebeklerimse toprak renkli adacıklar. Düşünmedim. Böyle bir sonucu yine de beğendim. Kalktım masadan. Gözlüğümü aldım. Köprüsü üstüne boyayla aynı renkte ince kurdele bağladım. Fiyongunun düzgün olmasına özendim. Bugünün dün olmadığını iyice biliyorum. Dün farklı bir kadındım. Otobüse binmiştim. Arkamdaki sırada hiç susmak bilmeyen iki kadın oturuyordu. Benim gözlerim istediğim şeyleri görür, istemediklerini görmez. Bunu ilk kez şöyle anladım. İnsan geniş bir açıyla çevreye bakar. Bense sürekli olarak insan olmasam nasıl görürdüm çevreyi diye düşünmüş, uzun zaman hep insan gözüyle görmüşümdür. Bir gün ansızın kendimi derin bir denizde, galiba Kızıldeniz'de bir istiridye olarak düşündüm. En altta bir mercan kayasına tutunmuştum, baktım. Mercanları, denizi, denize vuran ışıktaki bitmeyen dalgalanmayı, bu dalgalanmayla yayılan koyulukları, açıklıkları, renk değişimini gördüm. İnsanların görülecek şeylerin çok azını görebildiklerini, algıladıklarının zavallıca ve yetersiz olduğunu anladım. Öylesine kendilerini beğenmiş yaratıklardı ki karşı çıkacaklardı. Sustum. En çok gözlerimi denetlerim. Kulakların, dudakların, dilin, ciğerlerin anlamlandırdıkları nesnelerin gizleri çözülmüştür. Gözlerin ki ise bitmeyecek giz yumakları oluşturmuştur ve oluşturacaktır. Bu tarihin başladığı çağlarda böyleydi, şimdi de böyledir. Durunuz ve düşününüz. Kulaklarım benden bağımsız. O yüzden boyamam onları. Sadedirler, kımıldamasını bilmezler. Yüzümün iki yanında gereksiz iki küçük kepçe gibi dururlar. Yanaklarımın bitimindeki çizgiyi, kesin çizgiyi oluştururlar. Gülünç türler. Sizse onlara alıcı gözlerle bakmayı aklınıza getirmediğiniz için gülünçlüğünü hiç algılayamayacaksınız. İnsanlar belki de hareketli organlarını boyuyorlar. Böylece doğanın verdiği çekicilik gücünü arttırmayı hesaplıyorlar.